Gündem enerji.
Sevgili dinleyenlerimiz, Gündem Enerji'den bir kez daha hepinize iyi günler diliyoruz. Programımızın yapımcısı Gülşen Aybaz, teknik masada teknisyen arkadaşımız Sefe Aktan ve sunucunuz ben Mahmut Gürer. Hepinize mutluluklar ve iyi günler diyerek programımıza başlayalım. Bugün önemli bir konuyu masaya yatırma fırsatımız olacak. Özellikle Türkiye son dönemde enerjide merkez ülke olma konusunda önemli adımlar atıyor. Bunu konuşacağız ama öncesinde size iletişim bilgilerimizi vermek istiyorum. 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizi www.türkiyenisesiradyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Bugün konuğumuz bir gazeteci meslektaşım, Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Editör Yardımcısı Barış Sağlam. Hoş geldiniz efendim.
Efendim hoş bulduk.
Şimdi programın başında da açılışında da söylediğimiz gibi Türkiye son dönemde merkez ülke, enerjide merkez ülke olma konusunda önemli adımlar atıyor. Bir yandan baktığınızda Karadeniz'de hidrokarbon çalışmaları var, Gabar'da petrol çalışmaları var ve bir yandan da kaynak çeşitlendirme yönünde birçok adımı var. Şimdi yakın vadede de uluslararası anlaşmaların arttırdığını görüyoruz. Bu projeksiyon doğrultusunda Türkiye'nin merkez ülke olma hedefi yolunda özellikle Orta Asya'da hangi fırsatlar önünde duruyor diye başlayalım.
Çok teşekkür ederim. Önemli bir soru. Hem Türkiye açısından önemli bir soru hem de bölgede Türkiye'nin işgal ettiği jeopolitik ve politik önem açısından çok önemli. Birincisi şunu söylemekte fayda var. Türkiye enerji üretimi yönünden zengin komşularıyla enerji yönünden aç olan komşular arasında bir köprü görevi görüyor. Hem jeopolitik olarak bir köprü hem de geçiş noktası olarak bir köprü görevi görüyor. Bildiğiniz gibi Orta Doğu ve Orta Asya Cumhuriyetlerinde İran'da dahil olmak üzere çok büyük petrol rezervleri ve doğalgaz rezervleri bulunuyor. Avrupa ise zaten üretimi ve tüketimi sanayi üretimi ve konut tüketimi açısından, ısınma açısından petrole çok büyük ihtiyaç duyuyor, doğalgaza çok büyük ihtiyaç duyuyor ve kendi yerel kaynakları bunu yeterli değil karşılamaya. O yüzden zaten Türkiye doğal bir geçiş noktası, önemi açısından da kolaylaştırıcı, daha doğrusu jeopolitik ve coğrafi konum açısından da çok büyük bir kolaylaştırıcı imkana sahip. Şimdi özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında bildiğiniz gibi Ukrayna'nın geçiş ülkesi olması ve Avrupa'nın en büyük ihtiyacını karşılayacak bölgesi olması dolayısıyla Rusya, Ukrayna savaşı çok büyük bir darbe vurdu. Neye darbe vurdu? Tedarik zincirine darbe vurdu. Çünkü Ukrayna'nın bypass edilmesi ya da Ukrayna üzerinden artık boruların geçmemesi ve Avrupa Birliği'nin de Rusya'yı Ukrayna'ya saldırı dolayısıyla cezalandırmak istemesi nedeniyle Rusya'dan doğal gaz alımını özellikle boru hatlarıyla çok büyük bir kısıtlamaya gitti. Neredeyse sıfırladı. Bu da zaten ihtiyaç içinde olan bir AB'nin daha büyük bir ihtiyaç içerisine düşmesine neden oldu. Çünkü bir tedarik noktası artık daha fazla tedarik edemez oldu. İşte tam bu noktada ABD devreye gitti. LNG dediğimiz sıvılaştırılmış doğal gazla tedariği destekledi. Fakat Türkiye'nin önemi burada doğal olarak daha çok arttı. Çünkü doğal gazın bir gaz olması ve sıvılaştırılma işlemlerinin çok büyük maliyetli olması Avrupa'nın enerji tedariğinde daha fazla para harcamasına neden oldu. Türkiye ise tam boru hatlarıyla Avrupa'yı destekleyecek bir konumda olması nedeniyle önemini kat kat arttırdı. Zaten Orta Asya Cumhuriyetlerinden olan Azerbaycan bu fırsatı gördü ve TANAP'la zaten adımını atmıştı. Şimdi TANAP'ta da bir potansiyel arttırma ihtimali çıktı. O yüzden Türkiye'nin Avrupa'ya enerji güvenliğini artıracak, rekabet avantajı ve fiyat dengelemesi sunacak. Aynı zamanda jeopolitik kırılma noktasında bir destek unsuru sağlayabilecek ve Avrupa'nın ihtiyacı olan enerji politikalarındaki bağımsızlığı sağlayabilecek bir konumda olması onu doğal gaz ticaretinde doğal bir merkez olmaya evet. itiyor.
Zaten şimdi baktığımızda şöyle bir incelediğimizde 7 tane uluslararası doğal gaz boru hattı Türkiye üzerinden geçiyor yanlış bilmiyorsam. 2 tane de petrol boru hattı.
Evet.
Bakın Tiftis Ceyhan
evet.
ve Kerkük Yumurtalık'tan Ceyhan'a uzanan petrol boru hatları var. Zaten Türkiye'nin doğal bir köprü konumunu buradan da çok rahat anlıyoruz. Ama son dönemde öne çıkan bir politika var. İşte Türkiye'nin enerji merkezi olma politikası. Bir yandan Rusya ile yapılan işbirliği, Trakya'da bir doğalgaz merkezinin oluşturulması. Bir yandan BOTAŞ'ın bizatihi EPDK ile birlikte belli çalışmaları var galiba. Bir de yasal düzenleme de yapıldı. Şimdi bu doğal köprü olmamız dışında Türkiye'nin bir doğalgaz merkezi haline gelmesi peki ne anlama gelecek? Yani bundan ne anlamamız gerekiyor bizim?
Çok yerinde bir soru. Genelde bu kavramlar söylenirken altyapısı bilinmiyor. Şimdi transit ülke olmak demek, tedarikçiden tüketiciye bir geçiş hakkı tanımak demek ve bizim üzerimizden geçen miktarlara bağlı olarak komisyon almak demek.
Evet.
Aslında budur. Peki doğalgaz ticaret merkezi olmak ne demek? Doğalgaz ticaret merkezi olduğunuzda size ister fiziki teslim olsun, isterse sanal teslim olsun, bu detaylara girmemiz gerekir mi bilmiyorum ama her halükarda sizin doğalgazın fiyatının belirlenmesinde etkin rol aldığınız ve sizin satıcılarınızın bu fiyatları belirlediği ve bu fiyatlar belirlenirken sadece transit ücreti değil ticarette doğal olarak oluşan karı da sizin elde etmeniz, partnerlerinizle birlikte sizin elde etmeniz demektir. Bu yüzden bu ikisi arasında çok büyük bir fark var. Birisinde belirleyici konumda değilsiniz. Ülkeler anlaşmaları kapsamında sizden sadece komisyon vererek yararlanır. Diğerinde ise siz bir sağlayıcı konumuna gelip hem bu politik hem de ekonomik etkilerini kendi üzerinize toplamış olursunuz. O yüzden bu ikisi arasında çok büyük bir fark var ve Türkiye zaten doğalgazda daha önce attığı adımları özellikle transit ülke ve kendi tüketimini garanti almasının ardından yeni imkanları da aramaya çıkıştı ve bu kapsamda da bildiğiniz gibi Sakarya gaz sahasında
evet.
bazı keşifler oldu ama bundan daha öte bölgede hala keşifler devam ediyor. Mesela Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kendi alanlarında yapması muhtemel de var. İsrail eğer Gazze'ye bu vahşice saldırıları gerçekleştirmemiş olsaydı çok önemli adımların atıldığını duymaktaydık. İsrail'den çıkacak ve Güney Rum kesimi ki o çok büyük miktarlar değil ama asıl Leviathan önemliydi. Buradan çıkacak miktarları da Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırmak mümkün olacaktı. Her koşulda ve şartta aslında pusula doğrudan Türkiye'yi gösteriyor.
Evet. Yani şunu mu söylemek lazım birazcık da hani sevgili dinleyenlerimizin de anlaması bakımından. Şimdi transit geçişi olduğu zaman biraz daha böyle bir kargo hizmeti veriyor gibi oluyorsunuz.
Yani, aynen çok doğru.
Ama öteki türlü bir esnafsınız,
satıcı konumu.
Esnafsınız
evet.
satın
evet.
alıyorsunuz ve satıyorsunuz. Gerekirse daha fazla sipariş alıyorsunuz ve üzerinizden gelen doğalgazı çeşitli hatlardan gelen doğalgazı farklı ülkelere parası karşılığında aktarabiliyorsunuz. Böylece hem siz para kazanıyorsunuz hem tedarikçi para kazanıyor hem de arz eden daha doğrusu alıcı daha uygun fiyatlardan doğalgazı bulma imkanına da kavuşabiliyor mu?
Aynen, aynen bu çok güzel bir benzetme oldu. Böyle bir merkezde fiyatlar o tarihteki alım ve satım isteklerinin birleştirilmesi yani doğalgaz piyasası oluşuyor. Nasıl bir borsada fiyat belirleme mekanizması varsa doğalgaz piyasasında aynı mekanizma işliyor ve alıcılar satıcılardan teklifleriyle birlikte doğalgaz fiyatını belirleyerek alım yapıyorlar ve siz burada belirleyici konuma geçmiş oluyorsunuz.
Şimdi benim dikkatimi çeken bir şey daha var. Bu süreçte
buyurun.
Elbette ki Azerbaycan'la o kadar artık yakın ki ilişkiler hani iki devlet bir milletiz kavramı
evet.
hani böyle tek devletmiş gibi hareket ediyor iki ülke. Savunma
Evet.
sanayinden ulaştırmaya, işte gümrüklendirme anlaşmaları,
değil mi?
vergilendirme
Özellikle
anlaşmaları.
Ermenistan
Evet.
zaferinden sonra.
Doğru. Şimdi bu baktığımızda TANAP'ın kapasitesinin artık genişleyeceğini yani 30 milyar metreküp üzerine çıkacağını tahmin etmek çok güç değil.
Evet, çünkü TANAP'tan şu anda 16 milyar metreküplük bir kapasite var. Bunun 10'u Avrupa'ya aktarılmak üzere TAP üzerinden, Trans-Adriyatik Boru Hattı üzerinden. 6 milyar metreküpü de Türkiye'ye. Daha sonraki aşamada 22 milyar metreküp, ondan sonra da 31 ila 32 milyar metreküpe çıkarılması mümkün. Zaten bunu ülkeler karşılıklı olarak görüştüler. Hele de bu dönemde Rusya'nın tedarik zincirinden dışlanması, birçok boykota maruz kalması, kotaya maruz kalmasının ardından fiyatlarını düşürmesine rağmen satamıyor olmasından kaynaklanan Türkiye'nin doğal bir boşluğu doldurma misyonu da oluştu.
Bir de tabii Kuzey Akım'daki sıkıntı da biliyorsunuz. Savaşla birlikte Kuzey Akım'da kesinti meydana geldi ister istemez.
Evet, evet.
Yani o hat zarar gördü. Hat zarar görünce de mecburen Türkiye üzerinden daha fazla çekmek zorunda kaldı.
Nord Stream doğrudan kapatıldı şu anda. Yani 55 milyar metreküplük doğrudan Almanya'ya varan bir kaynak ortadan kalkmış oldu. Almanya zaten bununla ilgili ilk önce kaldıralım kaldırmayalım çok büyük de bir politik baskıya maruz kaldı. Böylece aslında tamamen portreyi ortaya koyduğumuzda, çerçeveyi çizdiğimizde Türkiye'ye ihtiyaç duyulan ve bu ihtiyacı da karşılayabilecek bir konuma doğal olarak yükselmiş oldu. Bunu Azerbaycan ve bir miktarda aslına bakarsanız İran'la. İran'ı neden sayıyorum? Birazdan Türkmenistan'a geleceğiz. Orada önemi daha da ortaya çıkacak.
Yok, gelebiliriz Türkmenistan'a. Şimdi Azerbaycan'dan hattın kapasitesi genişleyecek ama belki ileride bu hattın kapasitesini daha da genişletmek icap edecek. Çünkü Türkmenistan'dan Türkiye'nin yakın zamanda bir mutabakat muhtırası imzaladığını biliyoruz.
Evet, evet.
Doğalgaz alımı ile ilgili. Şimdi sevgili dinleyenlerimize de şunu hatırlatalım. Çok uzun yıllardan bu yana, yani 2000'lerden bu yana, daha doğrusu Sovyetler Birliği yıkıldığından bu yana diyelim, bir proje var. Hazar geçişli doğalgaz boru hattı projesi.
Evet, evet, evet.
Bu
evet.
O kadar çok dillendirildi ki artık belki kulaklarına da çalınmıştır sevgili dinleyenlerimizin. Ama işte Hazar Denizi'nin statüsüyle ilgili tartışmalar, orada münhasır ekonomik bölgelerin belirlenememesi nedeniyle bir türlü hayata geçirilemedi. Şimdi Türkiye çok önemli bir adım attı. Ve Türkmenistan'la bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre anladığım kadarıyla ilk etapta gemilerle sıvılaştırılmış doğalgaz Türkmenistan üzerinden Hazar'da
bu bir opsiyon.
Evet, Bakü'ye taşınacak, öyle mi?
Yani bu bir opsiyon ama opsiyonların en kuvvetlisi değil. Buyurun siz sözünüzü bitirin, ondan sonra devam edelim.
Tamam,
tekrar.
Devamında da o doğalgaz Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye gelecek. Böylece kaynak çeşitlendirmede de çok büyük bir aslında fırsat yaratıyor gibi de duruyor.
Ya şimdi şöyle, Orta Asya dediğimizde Hazar'ın kritik bir önemi haiz olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi Orta Asya Cumhuriyetleri dediğimizde biz neyi kastediyoruz? Bu bazen karışıklığa yol açabiliyor. Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan. Hı hı. Tacikistan çok bizim bağımız olan bir ülke değil. Bunu da dışarıda tutmak lazım. Tacikistan dışarıya çıkarıp Azerbaycan'ı alıyorum ben buraya ve Orta Asya dediğimizde ve Orta Asya'daki fırsatlar dediğimizde bu ülkeleri önceliyorum. Şimdi şuna bakmak lazım. Türkmenistan'ın 18 trilyon metreküplük bir rezervi var. Bunu Kazakistan 3 trilyon metreküple takip ediyor. Özbekistan'da 1.9, 2 milyar metreküp diyelim. 2 trilyon metreküp diyelim. Burada asıl önemi haiz olan ülke Türkmenistan. Peki Hazar'la bağlantısını, Hazar'da da bildiğiniz gibi 5 ülke var. Kazakistan, Türkmenistan, İran, Azerbaycan ve Rusya.
Evet.
Şimdi burada Rusya ve İran ne yazık ki süreci sürekli tıkıyor. Çünkü bu 5 ülke sürekli olarak bu özellikle Sovyetlerin dağılmasından sonra Hazar'ın statüsü üzerinde bir türlü anlaşmaya varamıyorlar. Geçmişten bugüne Rusya'nın bölgedeki hakim rolü dolayısıyla zaten Rusya kendisinin aleyhine ya da kendisinin kendi stratejileri için doğru bulmadığı bir çözümü onaylamıyor. İran'da zaten bu bölgedeki tüm ülkelerle stratejik olarak çekişen bir ülke. Türkmenistan'ın kendisinden daha fazla
alana sahip olmasını istemiyor.
Evet, doğal gaz ihraç etmesini de doğrudan istemiyor. Türkmenistan'ın sürekli blokelemek zorunda ki Türkiye'ye ve buradan diğer pazarlara ulaşımını engelleyebilsin. Yani bunu bilmek gerekiyor, bu arka planı. Şimdi buradan kalktığımızda İran'ın da 34 trilyon metreküplük bir rezerve olduğunu unutmayalım.
Evet.
O yüzden Türkmenistan'ın bu bölgeyi kullanarak yani özellikle Hazar'ı kullanarak Türkiye'ye doğrudan ulaşmasının önünde en büyük engel Rusya ve İran. Bunu bilelim. Ardından şu konuya gelelim. Şimdi aslına bakarsanız Türkiye ile ilgili bazı şeyleri belirtmek gerekiyor. Türkiye zaten kendisi çok büyük bir tüketici. 52 milyar metreküplük bir tüketimi bulunuyor. Bunları nereden alıyor diye baktığımızda Rusya'dan alıyor. İşte Türk akım, Mavi akım. Batı hattı vardı, onun önemi kalktı artık. Nereden alıyor? İran'dan alıyor. 10 milyar metreküp
olursa.
Yani evet, burada ya çok soğuk, önemli, çok soğuk güzel olmazsa... bir nokta. Çok güzel bir nokta, çünkü hava soğuk oluyor teknik şartlar nedeniyle. Türkiye'yi en zor ve en soğuk zamanlarda mutlaka İran yarıda bırakıyor. Bir tedariğimiz olmuyor, artık biz veremeyeceğiz gibi süreçler yaşıyoruz. Bunu haberlerde mutlaka görürsünüz. İran yine gazı kesti, evet, başlıklarıyla.
Onun da çok ilginç aslında. Çok özür diliyorum, girdim araya ama zamanında yapılan anlaşmaya mücbir sebepler diye bir ifade konulmuş. Evet. Yani ne olduğu belli olmayan sıkıntılar demek. Öyle anlatalım sevgili dinleyicilerimize.
Evet.
Mücbir sebepler oldu denip gaz bir anda kesilebiliyor ne yazık ki. Evet. Ama Allah'tan Türkiye'nin artık farklı tedarik noktaları var. Lütfen devam edin.
Evet, yani Türk akım mesela 32,5 milyar metreküp, Mavi Akım'dan 16 milyar metreküp alıyor, İran'dan 10 milyar metreküp alıyor, alabilirse alıyor. Azerbaycan'dan da işte bildiğiniz gibi biraz önce de söyledik, 16 milyar metreküplük, 6'sı Türkiye'ye gelmek üzere. Bunun yanında LNG alımları var, Katar'dan var,
Cezayir'den
var, Nijerya'dan var ve yeni akım
Amerika'dan
birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nden alıyor. Bunları niye saydım? Şimdi Türkiye zaten doğal olarak bu kaynakları ortaya koyduğunuzda ve kendi tüketimini ortaya koyduğunuzda merkez olmak için doğal bir süreci yaşıyor. Hazar Denizi'nin statüsünün bu ülkeleri doğal transit olarak, yani Hazar'ı doğal transit olarak kullandığınızı düşündüğünüzde, Türkmenistan'dan doğrudan Türkiye'ye bir boru hattını düşünün. Türkiye'nin ve Türkmenistan'ın elinin ne kadar kolaylaşacağını ve Türkiye'nin Avrupa'ya gaz ihraç etme konusunda elinin ne kadar kuvvetleneceğini düşünün. Zaten doğal bir bağ da var. Bu bağ da düşündüğünüzde İran ve Rusya bu adımı istemiyorlar.
Şimdi, ama bir yandan da baktığınızda bir doğalgaz merkezi açılmasını istiyor Rusya Türkiye'de.
Evet.
Bu yani Ukrayna'yı bypass etmek için. Şimdi bu doğalgaz merkezinde daha fazla kaynak olmasını ve kendi elini güçlendirecek şeyleri istemez mi Rusya?
Rusya kendi elinin güçlenmesini ister ama kendi gazıyla. Zaten kendisi çok büyük bir üretici ve rezerve sahip ülke. Değişen oranlarda dünyanın ikinci ya da üçüncü rezervlerine sahip, dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine. O yüzden kendi sağladığı, zaten boru hatlarıyla sağladığı ki Türk akıma ikinci bir hat. Şu anda iki hatlı 15-75. Toplamda iki hat daha ekleyerek ikinci ana hat diyelim bunu. İkinci ana hat diye ekleyerek dört hatta çıkarıp bunu da toplamda 60 milyar metreküpün üzerine çıkarmak istiyor. Bunu yapmak istiyor ki orada doğal gaz merkezinin kurulması aşamasında zaten Türkiye'yi sürekli destekliyor ve teşvik ediyor. O yüzden zaten var olanların üstüne kendi kaynaklarının dışında bir kaynağın gelmesini istemiyor. Bu manada bunu böyle düşünebiliriz. Hani çok açık ve çok net biliyor musunuz diye sorarsanız hayır, ama ticaret mantığını düşündüğünüzde, jeopolitiği düşündüğünüzde, uluslararası ilişkileri düşündüğünüzde zaten bunu görüyorsunuz ve anlıyorsunuz. Şimdi doğrudan tekrar Hazar'a geldiğimizde, doğrudan Türkmenistan'dan bir boru hattıyla Türkmen gazını almak Türkiye'nin, ki dünyanın dördüncü büyük rezervlerine 18 trilyon metreküplük sahipler. Yaklaşık 85 milyar metreküplük yıllık üretimi var. Düşündüğünüzde çok büyük bir şey var. Bu arada Çin'e 40 milyar metreküp satıyor.
En büyük alıcı da Çin.
Evet.
Yani Rusya'dan da aslında en büyük alıcı Çin. Genel olarak baktığınızda Çin aslında Türkmenistan'ın doğalgazının tamamını almaya da talip gibi.
Ama burada Türkmenistan'ı zor duruma sokan bir şey var. En büyük alıcısını, tek alıcısı olduğunda orada fiyatları belirlemek, sen almıyorsan başkasına veriyorum demek de zor. Türkmenistan'ın niye bizi istediğini de anlamak çok kolay. Yani öyle bir durum var ki eğer bu taşları ortadan kaldırabilirsek Türkiye zaten bu alternatifi hemen elde edecek ve hemen pazara sunacak. Hemen derken tabii altyapıların oluşma, doğalgaz boru hatlarının yapılma süreçlerini kastediyorum. Bunlar hemen tamamlanacak manasına. Bunlar da 4-5 yıldan önce değil ama enerji mantığını düşündüğünüzde.
4-5 yılda uzun vadeli projelerde yarın demek.
Tabii yarın demek. Çünkü hani düşünün ki bir nükleer güç santralini kurmak 20 yıla yaklaşık süreç alıyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Biraz önce mutabakattan bahsetmiştik. Sayın Bakanımız Alparslan Bayraktar son dönemde bir açıklamada bulundu. Türkmenistan'la imzalanan anlaşmada 3 opsiyon var. Bunlardan birincisi Azerbaycan'la Türkmen gazının swap edilmesi. Yani bu ne demek? Türkmen gazının Azerbaycan'a satılması. Bunun yerine de aynı miktardaki gazın Türkiye'ye temini. İkinci, İran'la swap. ki biz zaten onu yapıyoruz. Türkmen gazının İran'a swap ediyoruz. Oradan İran'dan alıyoruz. Bunun miktarının arttırılması. Üçüncüsü de ve aslında herkesin ihtiyaç duyduğu, herkesin elini rahatlatacak üçüncü opsiyon da doğrudan ulaştırma ki bu Hazar üzerinden doğal gaz boru hatlarıyla olması en mantıklısı. Çünkü LNG'nin yatırım maliyeti, kapasite darlığı düşünüldüğünde en güzel opsiyon, en güzel ve en yararlı opsiyon bu Hazar Denizi'nin geçilmesi ama bu da çok kolay görünmüyor.
Yok yani çok uzun yıllardan bu yana baktığınızda neredeyse 40 yıldan bu yana 30 yıldan bu yana 35 yıldır çözülmeyen bir problem.
Aynen.
O nedenle çok da yakın vadede çözülmesini açıkçası beklemek biraz zor gibi duruyor. Peki şimdi tüm bunları bir kenara koyduk. Az önce enerji merkezi dedik. Hı hı. Şimdi Rusya ile bir şey yapılmaya çalışılıyor. Peki BOTAŞ'ın ekstradan attığı bir adım var burada, bir yasa çıktı.
Evet.
Bu doğal gazın Rusya'dan bağımsız olarak anladığım kadarıyla oluşturulacak ve satılacak olan bir merkez. Bu konuda da bir bağımsızlık adımı atma çabaları mı var? Yani hani az önce ne dediniz, swap sistemler işte Azerbaycan Türkmenistan sınırı.
Evet, evet.
Rusya'daki merkezden Türkiye'deki merkez satın alıp oradan Avrupa'ya göndermek vesaire gibi şeyleri önümüzdeki süreçte görebilir miyiz acaba?
Şimdi burada biraz aslına bakarsanız teknik konulara girmek gerekiyor. Şimdi biz Rusya doğalgazını herhangi bir merkezden almıyoruz. Doğrudan Rusya'dan alıyoruz. Buradaki oluşacak merkezde ise Rus gazının serbest piyasa koşullarıyla serbest alıcılara satılması söz konusu olacak. Hmm. Burada ne yazık ki en büyük partnerimiz Rusya. Çünkü bizim şöyle dinleyicilerimizin aklına şöyle bir soru gelebilir. Biz kendimiz de doğalgaz bulduk. Şöyle düşünelim. Rusya'nın 48 trilyon metreküplük bir rezervi var. Doğalgaz rezervi. Bizim Karadeniz'deki rezervimiz 750 milyar metreküp civarında. Yani aradaki korkunç farkı düşündüğümüzde Türkiye'nin tek başına bu adımı atmasını beklemek doğru değil. Ama Türkiye'nin daha bağımsız olma yönünde BOTAŞ'la attığı adımlar var. Bir kişiye bağımlı ya da bir tedarikçiye bağımlı olarak bir merkez kurmaktansa çeşitli kaynakların aldığı ve ağırlıklarına göre rol aldığı bir merkez oluşturma çabası var. Bunun içinde elinden geleni yapıyor BOTAŞ. Tabii bu sırada enerji diplomasisinin devreye girdiğini, özellikle Avrupa'nın desteğinin ne yönde olacağını bilmek de önemli. BOTAŞ bu konuda gerekli adımları atıyor ama sonuç hemen bugünden yarına takip edebileceğimiz ve sonucunu tahmin edebileceğimiz bir süreç değil. Ama şunu görmek faydalı. Her ne dersek diyelim, her nasıl bakarsak bakalım, Türkiye eskisine oranla adımlarını daha milli politikalar çerçevesinde gerçekleştirmeye çalışıyor ve bunun için de elinden gelen adımları atıyor. Biraz da gelişmeler, tarih, jeopolitik Türkiye'nin elini kolaylaştırıyor. Yani Türkiye'nin eline çalışıyor. Hı hı. Bu çok önemli. O yüzden belki geçmişte bu kadar rahat edemezdik ama şu anda çok daha rahat edebileceğimiz bir alıcı kitlesi var ve sıkışmış Rusya var. Çünkü sürekli kendisine bir kota ve ambargo uygulanıyor. Bu çıkmazdan her iki tarafında birbirine ihtiyacı var. Hı hı. Bunu da bilmek gerekiyor. Her iki tarafın birbirinin ihtiyacını giderecek üçüncü ve tarafsız yerde Türkiye oluyor. Bu Türkiye'nin elini çok kolaylaştırıyor. BOTAŞ'ın müzakerelerde ortaya süreceği şartların kabulünü kolaylaştırıyor. Süreç bu şekilde giderse Türkiye'nin avantajları giderek artıyor.
Peki bununla ilgili bir projeksiyon var mı? Yani hani gazeteci olarak sürekli bunlarla yatıp kalkıyoruz sonuçta.
Evet.
Yani ne zaman olacak, nasıl olacak? Bir projeksiyon alabiliyor musunuz background olarak da olsa Enerji Bakanlığı'ndan? İşte 2030'da öngörüyoruz, 2035'te öngörüyoruz gibi.
Şimdi bakanlığın beklentisinin çok daha önce olduğunu biliyoruz. Bu resmi bir açıklama değil bu arada.
Hı hı, tabii.
Yani bizim edindiğimiz izlenim demekte fayda var. Hiç kimse adına konuşmuyoruz. Resmi bir açıklama da değil. Fakat Türkiye zaten bu koşulların ne kadar daha devam edeceğini bilmiyor ve bu elini kolaylaştıracak şartların daha ne kadar kendi lehine çalışacağını da bilmiyor. O yüzden bu konularda elinden gelen en hızlı adımları atmaya çalışıyor. Burada ikili pazarlıkların önemi kadar dediğim gibi Avrupa'nın desteği ve teşviki ve nelerde bize yardımcı olacağı, alımları nasıl yapacağı gibi konular da önemli. Yani perde arkasında süren süreçlerde Ne yazık ki elimizde bir tahmin yok ama bildiğiniz gibi İstanbul'daki finans merkezi bu iş için düşünülüyor. Evet. Bunu Cumhurbaşkanımız da açıklamıştı. Sayın Bakan da bu aynı yönde çalışmaların devam ettiğini defalarca açıkladı. Buradaki doğalgaz ticaret merkezine açılan bölge hızla hayata geçirilecek ve ardından da ben 2030'ların beklenmemesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
Yani çok da beklemeye de gerek kalmayacak gibi düşünüyorum ben de. Çünkü Trakya'da zaten hali hazırda tesisler var. Belki kapasitesi genişletilecek. O tesislerin kapasitesinin genişletilmesinin ardından hali hazırda boru hatları da var. Hani bir şey vardır meşhur şarkımız, yani helva yapsana diye. Birazcık helvayı yapmak kalıyor sadece. Peki bir kısa bir sorum daha olacak size. Şimdi hep Türkiye tarafını ve Rusya'yı, işte Türkmenistan'ı, Azerbaycan'ı konuştuk ama bu işin bir de alıcısı var, Avrupa.
Evet.
Avrupa muhtaç, biliyoruz, çünkü bir şekilde elektriği üretmesi lazım. Nükleer santralleri var ama bir kısmı eski diye kapalı, bir kısmı yetersiz kalıyor.
Evet.
Dolayısıyla enerjiyi bir şekilde üretecek ve bir şekilde ısınacaklar. Maliyetler de son derece yükseldi. Avrupa'dan bu enerji merkezine bakış ne durumda? Yani bunun projeksiyonunu hiç çizme fırsatınız oldu mu?
Evet, şimdi şöyle, yani o kadar güzel bir nokta ki Trakya Avrupa yakasında. Şimdi zaten Avrupa'daki tesislerden bahsediyoruz. İsterseniz Trakya'da kurulması planlanan tesis, merkez neye yol açacak? Hani İstanbul'da bir merkezden bahsediyoruz. Şimdi de Trakya'dan bahsettik.
Evet.
Bu İstanbul'da olacak şey borsası. Borsaya ait, yani doğalgazın ticaretinin yapılacağı fiziki teslimatlarının başlangıç noktası Trakya. Bunun ikisini ayırmak gerekiyor. Zaten tesisler, bir doğalgaz ticaret merkezindeki tesis dediğimizde neyden bahsediyoruz? Birincisi pompa tesisleri. Buraya gelecek kaynağı aktaracak. İkincisi de depolama tesisleri. Zaten bizim Trakya çevresinde depolama tesislerimiz var. Depolama tesislerimizi, doğalgaz depolama tesislerimizi sürekli arttırmaya çalışıyoruz. Bunlar işte doğal tuz kayaları, başka kayalar, incelenmiş kayalar var. Buralarda yapılıyor. Şimdi bu kapasite artırılmaya çalışıyor. Kapasite artırıldığında hemen satışa hazır, elinizde bir kapasite var,
evet,
demek.
Bir de Saros'u da yapıyorlar.
Evet evet, burada oradaki FSRU dediğimiz şey, floating dediğimiz, yani deniz üstündeki bir tesiste. Bu gemi de olabilir, deniz üstü başka tesisler de olabilir ama ki genel itibariyle dünyanın sayılı FSRU'larından birisini yapıyoruz. Böylece zaten Avrupa'ya ihracatı kolaylaştıracak tesislerimiz hazır. Ve Avrupa'ya en yakın sınır noktasından dahil olacak ki bu Yunanistan olarak düşünülüyor daha çok. Bulgaristan bir ara resme girdi, geri çıktı. Bu işler biliyorsunuz pazarlık
çok
devam edecek
bir
şeyler.
Bir şey sormak istiyorum.
Buyurun.
TAP üzerinden gitmesi planlanmıyor muydu bunun? Şimdi, yani İtalya üzerinden, Yunanistan, İtalya.
Zaten TAP'ta bir kapasite var. Bu kapasiteye dahil edilebilir. Başka şekiller de olabilir. Mesela interkonnektörler var Yunanistan'da.
Evet.
Yunanistan'la interkonnektörün kapasitesi buradaki ticareti kaldıracak kadar değil. O zaman ne yapılması gerekiyor? Mesela buradaki interkonnektörün, yani ara bağlantının daha da kuvvetlendirilmesi gerekiyor. Bunların hepsi süreç içerisinde daha da detaylandırılacak ve ortaya çıkacak şeyler. Asıl sorunuza geldiğimizde, Avrupa Birliği şu anda ne yapıyor? En büyük tedarikçisini bıraktıktan sonra ABD'ye muhtaç bir halde. Bunu açıkça söyleyeyim.
Evet.
Katar'a muhtaç bir halde. Belirli ölçüde Cezayir'e ve işte Avustralya'da muhtaç.
Tam da Katar'a
durumda.
Muhtaç bir haldeyken de bu Kızıldeniz'deki sıkıntıyı yaşamaya başladılar.
Evet.
O da apayrı bir konu oldu. Navlun fiyatları, yani deniz taşımacılığı fiyatları aldı başını yükseldi. O sıvılaştırılmış doğalgaz fiyatını yükseldi. Her şey bir arada.
Şimdi sıvılaştırılmış doğalgaz dediğimizde şunu kastediyoruz. Gaz formunda bulunan gazın -256 dereceyi indirilerek sıvı hale getirilmesi ve bunun depolara aktarılarak gemilerle sevkiyatının yapılması. LNG budur. Sonra burada bitmiyor. Siz bu sevkiyatı yaptıktan sonra alıcıda yine bir LNG alım tesisi kurmak zorunda. Oradaki sıvılaştırılmış şeyi tekrar sıcaklığını yükselterek gaz formuna, oradan da şebekeye sunmak zorunda. Şimdi bunların hepsi maliyet. Navlun da bir maliyet.
Ve küçük bir maliyet değil. Çok
kesinlikle küçük bir maliyet değil. Çünkü çok büyük kimyasal ve fiziki proseslerden bahsediyoruz. Bunlar da metreküp başına fiyatların, boru fiyatlarından minimum 4 ila 15, 20, 30, bazen piyasa kızıştığında 30'a kadar çıkan fazladan metreküp başına fiyat, kat fiyat ödemekten bahsediyoruz. Bu da Avrupa'nın çok büyük miktarda doğalgazı çok büyük miktarlarda yüksek fiyatlardan aldığı manasına geliyor. Avrupa bu yüzden bu doğalgaz merkezi açıklandığında ilk önce çekimser de olsa kapı arkasından, yani kapalı kapılar ardında daha olumlu görüşler serdettiğini duyuyoruz. Bazı Avrupa Birliği komiserliğinden bazı şahısların bu konuya dair açıklamalarında daha sıcak açıklamalar olduğunu görüyoruz. Daha yakın. Çünkü Avrupa Birliği zaten şu anda bakın tüm bu olanlara rağmen Rus gazını doğal gaz boru hatlarıyla alımını durdurmasına rağmen Rusya'dan LNG alımına devam ediyor.
Evet.
Ve bu konuda eleştiriliyor ve bu konuda ikiyüzlülükle eleştiriliyor ki biz değil kendi içinden böyle eleştiriler. Biz ne yapıyoruz? İkiyüzlülük yapıyoruz. Eleştirilerine maruz kalıyor. O yüzden de üçüncü bir tarafa doğal bir ticaret merkezi içerisinde başka kaynaklarla tedarik merkezleriyle desteklenmiş doğal gaz alımına zaten Avrupa Birliği sıcak bakmak zorunda ki bakıyor.
Evet.
Bunun bir nedeni de İsrail'in artık güvenilir bir tedarikçi olmaktan çıkması. İsrail'in biz Türkiye'yi devre dışı bırakarak Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti üzerinden, Rum kesimi üzerinden Yunanistan'a ulaşacağız fikrinin de artık işlemeyeceğini görmüş olup Türkiye'ye yakınlaşma çabaları da göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'ye zaten doğal olarak güvenilir, istikrarlı ve bugüne kadar kendisini ispat etmiş bir güvenilir tüccar olarak bakmak durumunda ki böyle bakıyor. Bu yüzden de bu konuyu desteklediğini kapalı kapılar ardında duymaktayız. Ama yine de şöyle bir resmi açıklama var mı derseniz, Türkiye kurulsun hemen almaya hazırız resmi açıklaması da gelmedi.
Evet, ama en çok Rusya'ya yaptırım uygulansın diyen Avrupa Birliği ülkelerinin de bu projenin bir an önce en hızlı şekilde olmasını ister açıklamalar yaptığını da görüyoruz.
Evet.
Avrupa Birliği keşke birazcık daha böyle Türkiye'yi tüccar olmaktan ziyade bir partner olarak görmeye başlasa artık çok daha iyi olacak diyelim.
Evet, haklısınız.
Barış Sağlam, Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Editör Yardımcısı, kendisine çok teşekkür ederiz. Hem dinleyicilerimizi hem bizi bugün çok güzel aydınlattı. İlerleyen süreçte de kendisini tekrar konuk etmek isteriz. Efendim, programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz'dı. Teknik masada arkadaşımız Sefa Ak'tan size sesimizin ulaşmasını sağladı. Ben sunucunuz Mahmut Gürer. Hepinize iyi haftalar diliyorum. İyi günler.
Gündem Enerji.